Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları namına ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin sevgilerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Değerli dinleyiciler, yakın zamana kadar yaşamış olan hanım muharrirlerimizden Seniha Sami Moralı var. Seniha Sami Moralı, Sami Paşa'nın ahvadından ve renkli kalemiyle ve akıcı üslubuyla bize eski İstanbul'u ve eski İstanbul hayatını en güzel anlatan muharrirlerden birisiydi. Seniha Sami Hanım'ın hatıralarından daha önce müteahhit programlarda bahsetmiştik. Bu hafta Seniha Sami Hanım'ın dilinden Boğaziçi'nde kaybettiğimiz değerli bir eseri, Saffet Paşa Yalısı'nı ve bu yalıda yaşanan hatıraları hep beraber dinleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, 19. asırda Boğaziçi'nden geçen bir İngiliz muharririnin şu sözleri dikkati çekici. Orada yani Boğaziçi'nde yaşayanlar, tabiatın bu şaheserine cidden layık olduklarını ispat etmişlerdir. Sahillerindeki yalılar, köşkler, bahçeler, korular, istihkamlar, mezarlıklar, tabiatın çerçevesini süslemektedir. Evet, 20. asır çoktan bitti. Yalılar, köşkler, sahiplerinin zaruretinden dolayı yıkılıp, apartmanlara tahvil edildi. Veya ihmalden, veya gafletten, veya hıyanetten dolayı yandı gitti. Bahçeler kurumaktadır. Koruların ağaçları kesilmektedir. Mezarlar, mezarlıklar birer ikişer ortadan kaldırılmaktadır. Boğaziçi yalılarının en güzellerinden ve en eskilerinden birisi Kanlıca'daki Saffet Paşa yalısı idi. Tarihi değeri haiz yalılar kayıt kütüğünde ilk numarada bulunuyordu. Hükümet, tarihi yalıları tamir edip muhafaza etmeye karar vermişti. Bu yalının da tamir edileceği umuluyordu. Ancak 5 gün sonra o da yanıp kül oldu. Evet, bu yalı 1730 senesinde Ethem Efendi tarafından inşa ettirilmiş. Pek harap bir haldeyken Saffet Paşa onu satın almış ve asli hüviyetini hiç değiştirmeden mükemmel bir surette tamir etmiş. Onun zamanında yalının müştemilatı kayıkhane dahil olarak şimdiki Kanlıca vapur iskelesinin yakınına kadar uzanıyordu. Yalının önünde bir rıhtım vardı. Yalı bütün eski kaşhaneler gibi harem ve selamlık dairesi olmak üzere 2 kısma ayrılmıştı. Her kısmın medhalleri, merdiveni, sofaları ve bahçesi vardı. Harem dairesinde musanna kurnalı, böyle süslü bir hamam, harem bahçesinde deniz suyu giren bir havuz bulunuyordu. Yalının arkasında uzanan sokak öyle dardı ki bir araba güç geçebilirdi. Bütün münakalat, ulaşım denizden cereyan ederdi. O dar sokağın karşı tarafındaki bahçede bir limonluk, daha ötede mutfak ve ahırlar vardı. Kayıkhanenin üstünde hamlacıların ikameti için odalar bulunmaktaydı. O bahçenin üst tarafında, mahalle evlerinin arkasından itibaren büyük bir koru dağın tepesine kadar yükseliyordu. Orada inekler beslenirdi. Kanlıca'nın meşhur sütü, yoğurdu oralardan alınır, evin ihtiyacından fazlası dağıtılırdı. Kahya Efendi, sütün ve yoğurdun fazlasından nakden istifade edilmesini teklif edince, paşa bunu nefretle reddetmişti. Değerli dinleyiciler, Saffet Paşa'nın üç oğlundan ikisi bu yalıda evlendiler. Büyük oğlu Refet Bey, Subhi Paşa'nın ikinci kızı Mihri Hanım'la evlendi. Sadrazam Ali Paşa ile Subhi Paşa dargın oldukları için, Ali Paşa bu sıhriyetten, bu hısımlıktan dolayı pek gücendi. Mihri Hanım, zarafeti ve güzelliğiyle İstanbul'un en cazibeli simalarından idi. Recaizade Ekrem Bey'e, "Seni söyler bana dağlar dereler" diye başlayan şiiri ilham ettiği rivayet olunuyor. Mihri Hanım'ın yaşmaklı ve feraceli olarak harem kapısından rıhtıma çıkarak kayığına binip gezmeye gidişini Saffeti Ziya Bey, "Silinmiş Çehreler" kitabında canlı bir surette tasvir etmiştir. Saffeti Bey'in bilmediği bir teferruatı, tafsilatı da biz ilave edelim. Mihri Hanım, harem kapısının tam karşısındaki rıhtım basamaklarına doğru yürürken, bir defa rıhtımın uzunluğunu gözüyle ölçüyor ve imrenerek düşünüyor. "Şu rıhtımın sonuna kadar bir yürüyebilsem" diyor. Fakat ayıp. Haremin bahçesine başı açık çıkmak mümkün, çünkü gören yok. Yalının korularına, kırlarına başörtüsü ve yeldirmeyle de çıkmak mümkün. Ama rıhtıma, feraceli bile olsa bir hanımın çıkıp da şöyle iskelenin sonuna kadar yürümesi, o zamanlar ayıp karşılanırdı. Zaman ne kadar değişti. Şimdi elde bir fotoğraf var. İki genç kız. Mihri Hanım vefat ettikten çok sonra dünyaya gelmiş olan yeğenleri. Deniz mayosuyla o basamaklara oturmuş, ayaklarını denize doğru sarkıtmışlar. Üstelik fotoğraftaki mayoları şimdiki bazı mayolar gibi değil. Tamamıyla kapalı, dirsekten aşağı kolları ve dizden aşağı bacakları ve saçları ancak görünüyor. O zamanki mayolar böyleydi. Ama yine de Mihri Hanım'ın sonuna kadar yürümekten, fereceyle, yaşmakla yürümekten çekindiği rıhtımın ucuna oturmuş, ayaklarını denize sarkıtıyorlar. Evet, zaman çok değişti. Değerli dinleyiciler, Refet Bey ile Mihri Hanım, kızları Havva Seniye'nin tahsiline itina ettiler. Kendisine bir Fransız mürebbiye tuttular o zamanın adeti üzere. Başka hocalardan da o devrin adeti üzere edebiyat, Arapça, Farsça tahsili yaptırdılar. Kızcağızın spora merakı vardı. Ata biner, kürek çeker, deniz suyu alan havuzda yüzerdi. O zamanlar hanımların ata binmesi, kürek çekmesi çok ayıplanırdı. Saffet Paşa, ziyaretine gelen ecnebi devletlerin ricaliyle güzel küçük torununu görüştürürdü. Kız onlarla mükemmel Fransızca konuşurdu. Hatta paşa, Aya Stefanos muayihedesini imzaladığı sırada sulh heyetine yalısında bir ziyafet vermişti. Bu ziyafet esnasında çocuk, Lord Salisbury ile, İngiltere murakkası Lord Salisbury ile görüşmüştü. Bu Havva Seniye Hanım, yaşmaklanmakta, ferecelenmekte, yani erkeklerden kaçmakta biraz gecikti. Refet Bey ile Mihri Hanım biraz serbest yaratılışlıydı o zamana göre. Sultan Hamit bunu işitince üzüldü ve Saffet Paşa'ya torununuz yaşmağa girme çağına gelmedi mi diye sordu. Sultanahmet dindar, muhafazakar bir kimseydi. Saffet Paşa henüz pek küçük efendimiz diye cevap verdi. Bir yıl sonra padişah bu hadiseyi unutmayarak Paşa Hazretleri torununuz hala aynı yaşta mı diye sordu. Bunun üzerine Seniha Hanım yaşmak ve ferace'ye girdi. Fakat yine kaçamak yapar, arada yalının korusunda ata binmekten kendisini alamazdı. Boğaziçi yalılarında o zamanlar ancak yazın oturulurdu değerli dinleyiciler. Kışın Saffet Paşa ile ailesi Şehzade başındaki konağa taşınırlardı. Peki Saffet Paşa kimdir? Mehmet Esat Saffet Paşa, Sultan II. Abdülhamit zamanında 4 ay kadar sadrazamlık yapmış Osmanlı vezirlerindendir. 1831 senesinde henüz 17 yaşındayken Divan-ı Humayun kalemine katip olarak girmiş. Asıl adı Mehmet Esat iken oradaki teamülle uygun olarak kendisine Saffet Mahlası verilmiş, daha doğrusu almış. Muhtelif devlet memuriyetleri yaptıktan sonra 1861'de vezir, yani paşa olmuş. Tekrar hariciye ve marif nazırı olarak vazife yapmış. Paris sefirliğinde bulunmuş. Ticaret nazırlığında bulunmuş. Adliye nezaretinde bulunmuş. Ve 1878 yılında tayin edildiği sadrazamlık vazifesinde 4 ay kadar kalmış. Bundan sonra 2 defa daha hariciye nazırı olmuş. Böylece 6 defa toplam olarak hariciye nazırlığı, yani Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Nihayet 1883 tarihinde Devair Müfettişi iken, yani bugünkü Devlet Denetleme Kurulu gibi bir veya Başbakanlık Müfettişi statüsünde bir görevdeyken kanserden vefat etmiştir. Sultan Mahmut Türbesi'nin bahçesinde gömülüdür. Saffet Paşa 93 Harbi diye bilinen o meşhum Osmanlı-Rus Harbi'ni bitiren Ayaslafanos Muahidesi'nde Türk Başmurahhası olarak bulunmuştu. Fransızca'ya, tarih ve siyaset ilmine vakıf, dürüst ve değerli bir devlet adamı olarak tanınmıştır. Değerli dinleyiciler, Saffet Paşa ile oğulları vefat ettikten sonra emlakı taksim edildi ve koru da muhafaza edilemedi. Saffet Paşa'nın oğlu Refet Bey 1887 senesinde henüz 42 yaşındayken vefat etti. Kızı Seniha Hanım, Kadri Paşa'nın büyük oğlu İsmail Cenani Bey ile evlendi. Bundan sonra yalının öbür varislerdeki hisselerini satın almaya muvaffak oldu. Yalı epey zamandan beri boyanmamıştı. Harap bir haldeydi. İsmail Cenani Bey öldükten sonra Seniha Hanım fazla yıpranmış olan harem dairesini yıktırmaya mecbur kaldı. "Yıkıyorum, yıkıyorum, bitmiyor," derdi. Geri kalan kısmı da yine çok büyüktü. Mümkün mertebe tamir etti. Yıkılan kısmın arsasını amcası Faiz Bey'in torunu Sedat Bey'e sattı. Sedat Bey buraya küçük, güzel bir yalı inşa ettirdi. Evet, Boğaziçi yalılarına medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar yeni bir tehlike ilave etmişti. Karadeniz'e giren büyük küçük şilepler bazen akıntıya kapılarak yalıların içine giriveriyorlardı. Bu gibi kazalar Kanlıca'da defaatle vaki oldu. Her defasında sigorta acentaları zararı ödediler. Vapur iskelesine en yakın olanı İbrahim Efendi'nin yalısı İskambil kağıtları gibi dağılarak denize döküldü. İsmail Cenani Bey henüz hayattayken Saffet Paşa yalısının rıhtımı da böyle zedelendi, tamir edildi. Sabık Van valisi Nazım Paşa'nın Mısır Kapı Ketüdası Mahmut Bey'in varislerinden satın alıp da tamir ettirdiği ve boyattığı yalının rıhtımı da 2 defa aynı kazaya uğramıştı. Bir gece şiddetli bir lodos fırtınası esnasında biri Yugoslavyalı, biri Yunanlı iki büyük tanker çarpıştı. akaryakıtla dolu olan Yugoslavya tankeri, Saffetpaşa yalısına pek yakın olan bir yerde tutuştu. Mürettebattan bir tek adam kurtulabildi. Yalının rıhtımına tutundu, onu Kadri Cenani Bey denizden çıkarttı. Bütün Boğaziçi ve bilhassa tabii Kanlıca halkı dehşet içinde kaldı. Deniz sularında ateşler akıyordu. Yunan şilebini deniz itfaiyesi büyük bir cesaretle ve büyük bir maharetle Paşa Bahçe açıklarına kadar sürükledi ve demirledi. Orada yanması bir ay kadar devam etti. Kanlıca için bir felaket daha Doktor Cemil Paşa'nın şehremini iken yaptırdığı imarat oldu. Kanlıca'nın tarihi cami külliyesi tahrip edildi. Ancak cami ile iki türbe bırakıldı. Saffetpaşa yalısı ucuz kurtuldu. Karşı bahçenin bir kısmı yola katıldı. Nihayet cadde açıldı. Şimdi orada otomobiller, otobüsler işliyor. Cemil Paşa, Şehristam Cemalettin Efendi'nin damadıydı. Cemil Topuzlu operatör doktor. Sultan Hamit aleyhtarları içindeydi. Meşrutiyeti ilan edilince kendisi İstanbul Belediye Başkanı oldu. İstanbul için yaptığı pek çok hayırlı hizmet olmuştur ama pek çok tarihi eser de Cemil Paşa'nın şehir imarına kurban gitmiştir. Hatta rivayet edilir ki Ayasofya ile Sultanahmet arasındaki meşhur mahalle 1911 yılında yanıyor. Fakat belediye reisi Cemil Paşa kasten bu meydana müdahale etmiyor. Maksadı o mahallenin tamamen yanması ve orayı Fransa'da gördüğü gibi Paris'teki Concorde Meydanı'na benzer bir şekilde meydan yapmak. Ve evet, yangına müdahale edilmiyor, mahalle tamamen yanıyor ve orası bugün Sultanahmet Meydanı olarak tanzim ediliyor. Seniye Hanım'la oğlu Kadri Cenani Bey yaz-kış yalıda oturmaya başlamışlardı mazinin hilafına. Dedik ya, eskiden yalnız yazın oturulurdu Boğaziçi'nde. Çünkü Boğaziçi rüzgarlıdır. Romatizmalılara bilhassa ve yaşlılara pek iyi gelmez. Esintilidir. Onun için İstanbul halkı sadece sıcağın şiddetiyle hüküm sürdüğü yaz aylarında Boğaziçi'ne gelirler. Sonra yaz tesirini, kudretini kaybedince tekrar İstanbul'a dönerlerdi. Fakat artık Boğaziçi'de de yaz kış oturulmaya başlandı. Seniye Hanım 1941 senesinde vefat etti değerli dinleyiciler. Kadri Bey ve zevcesi Ulviye Hanım yine orada kaldılar. Tabii o muazzam eski yalıda barınmak gittikçe güçleşiyordu. Karşı bahçede bir apartman yaptırdılar. Ve 1975 ve 76 kış mevsimini oradaki dairelerinde geçirdiler. Mayıs ayı ortalığı şenlendirince yalıya taşınmak üzere hazırlığa başladılar. Ayın 26. sabahı orada çamaşır yıkattılar. Öğle vakti işini bitiren çamaşırcı kapıyı çekti gitti. Yalıda kimse yoktu. Kadri Bey apartmanda otururken yalının çatısından duman çıktığını gördü. İtfaiyenin yetişmesine vakit kalmadan alevler bütün binayı sardı. Böylece Saffetpaşa yalısı tarihe karışmış oluyordu. Değerli dinleyiciler, Kanlıca Caddesi'nden ayrılarak sahile inen pek dar bir yolun iki yanında şimdi iki bahçe var. Biri Saffetpaşa Yalısı enkazının yanındaki eski Selamlık Bahçesi. Öbür taraftaki bahçe ise güzel büyük bir yalıya aitti. Geniş sofaları, salonları, iki taraflı merdiveni, mermer kurnası ve banyosu, bitişiğinde soyunma odası olan nefis bir hamamı vardı. Yalının iki tarafında uzanan ve caddenin karşı tarafında set set yükselen bahçeleri bütün İstanbul'da meşhurdu. Bundan yaklaşık 100 sene kadar evvel o yalıda bir kış gecesi kül oldu. Onun bıraktığı arsa 7-8 parsele ayrıldı. Öbür taraftaki yalı, yani Nazım Paşa'nın satın alıp da mükemmel tamir ettirdiği yalı da bundan takriben 50-60 sene kadar evvel yandı. Her yalının yanışı bir tarihi maziye gömüyordu. Dinleyiciler, geceleri bile el feneriyle kabristanları dolaşarak ve mezar taşlarını okuyarak en mühim eseri olan 3 ciltlik Osmanlı müelliflerini kaleme almış olan bir Bursalı Tahir Efendi var. Büyük kitabiyat bilgini. Bu Bursalı Mehmet Tahir Efendi bir başka kitabı da Türklerin ilimlere ve fenlere hizmetleridir. Hacmi küçük fakat muhtevası büyük olan bir eserdir. Türk kültürüne çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Eğer Bursalı Mehmet Tahir Efendi gibi birkaç kalem erbabı daha çıkıp bilhassa bu mevzuyu işlemiş olsalardı, gerek Selçuklular zamanında, gerekse Osmanlılar devrinde yetişen ilim adamlarını, fen ve sanat erbabını daha yakından tanırdık. Göğsümüzü biraz daha kabartabilirdik. Yükseliş ve ilerleyiş devirlerini bir yana bırakın, yıkılış ve çöküş devirlerinde bile müsbet ilimler, yani pozitif ilimler sahasında çok mühim adımlar atıldığına, meşhur matematikçilerin, fizikçilerin, astronomi bilginlerinin, mantıkçıların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Mesela Osmanlı Devleti'nin en meseleli, en problemli zamanlarından biri olan Sultan 3. Selim devri buna bir misaldir. Dinleyiciler, babası Sultan 3. Mustafa Han'ın başlattığı ıslahat hareketlerini büyük bir gayretle ve iyi niyetle devam ettirmiştir bu padişah. Bir yandan Nizam-ı Cedid adı altında yeni ordular kurmuş, diğer yandan ilim adamlarıyla yakından alakadar olmuştur. Bilhassa üstün muvaffakiyetlere imza atan alimleri, sanatkarları yakından gözetip kollardı. Tarih ve lügat sahasında mütercim Asım Efendi'nin, tıpta Mustafa Behçet Efendi'nin, matematikte Hoca İshak Efendi'nin, keza tıpta Gevrekzade Hasan Efendi'nin bu devrin gözde ilim ve fen adamları olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. İşte İslam dünyasındaki, hatta dünyadaki matematikçilerin en meşhurlarından ve son devir alimlerinin en mühimlerinden birisi olan Gelenbevi İsmail Efendi de bu sırada ortaya çıkmıştır. Sultan 3. Selim sık sık top atışları yaptırır, kendisi de bu merasimlerin bizzat başında bulunurdu. Bir gün Kağıthane Deresi'nin arkasında ve padişahın huzurunda aynı merasim yine gerçekleştirilmişti. Ancak top mermilerinin hiçbirisi hedefe isabet etmedi. Devletin parasıyla Fransa'ya tahsile gönderilen bu topçu subaylarının beceriksizliği Sultan 3. Selim'i hem öfkelendirdi hem de üzdü. Derken eski topçu mektebinin muallimlerinden Gelenbevi İsmail Efendi çağrıldı. Merhum padişahın huzuruna çıkar çıkmaz derhal kollarını sıvadı, matematik yoluyla topun vaziyetini ve istikametini değiştirdi. Atış şekillerine ve açılara yeni bir yön verdi. Üst üste 3 kere yapılan atışın 3'ünde de hedefe isabet ettirildi. Padişah durumdan çok memnun oldu ve Gelenbevi İsmail Efendi'ye günlük 4 okka pirinç tahsis etti. Ayrıca kendisini Yenişehir kadılığına tayin etti. Hatta padişahın verdiği bu mükafatı daha sonraki yıllarda akrabaları da almaya devam ettiler. Değerli dinleyiciler, Gelenbevi İsmail Efendi, hicretin 1143. senesinde, takriben miladi 1730 senesinde tekabül ediyor, Aydın vilayetinin Kırkağaç kazasının Gelenbe nahiyesinde doğdu. Asıl adı İsmail olduğu halde Gelenbevi, yani Gelenbe nahiyesinden manasına Gelenbevi diye şöhret kazandı. Babası Gelenbe'de müftülük ve müderrislik vazifelerinde bulunan Mahmud Efendi'ydi. İsmail Efendi küçük yaşta babasını kaybetti. Annesinden başka kendisiyle alakadar olacak hiç kimsesi yoktu. 13-14 yaşlarında bulunduğu bir sırada hayatının dönüm noktasını teşkil edecek bir ikazla karşı karşıya geldi. Bir gün sokakta arkadaşlarıyla beraber ceviz oynarken baba dostlarından birine rastladı. Bu zat Mahmud Efendi'nin yetimine "Yazıklar olsun sana. Deden ve baban büyük alim idiler. Onların yolundan gitmiyorsun da sokaklarda böyle boşu boşuna vakit geçiriyorsun" dedi. Bu ayıplayıcı sözleri duyunca küçük İsmail çok utandı. Derhal oyunu bıraktı, ve bir daha sokaklarda görülmedi. Doğduğu kasabada tahsile başladı. Gençlik yıllarını ciddi bir şekilde değerlendirdi ve adeta kendisini yetiştirdi. Gelenbe nahiyesine vaiz oldu. Gelenbevi tahsilini ilerletmek ve büyük ilim adamlarının arasında yer almak istiyordu. Bu maksatla İstanbul'a geldi. Hani demişler ya, müsbet veya menfi, her ne olmak isteyen İstanbul'a gelmelidir. O da öyle yapmış. İlk zamanların garipliğiyle, kimsesizliğiyle ayrı sıkıntı çekmiş. Ama azmi hiçbir zaman elinden bırakmamış. Sultan Fatih tarafından yaptırılan ve devrin en büyük üniversitesi olan Sahn-ı Seman Medresesi'ne kaydını yaptırabilmek için her yola müracaat ediyor İsmail Efendi. Sonunda muvaffak oluyor. Hem burada tahsil görmeye hem de aşevinden yemek yeme imkanına kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet Han vakfiyesine koydurduğu bir maddeyle burada yetim çocuklarının, onların çocuklarının, bulunmazsa fakir çocuklarının okumalarını sağlamıştı. Belli ki İsmail Efendi de bu şarttan istifade etmiş ve adı geçen medreseye kaydını yaptırmıştı. Gelenbevi İsmail Efendi'nin dört dörtlük bir ilim adamı olarak yetişmesini temin eden devrin iki büyük alimidir. Birisi Yasincizade, diğeri de ayaklı kütüphane ünvanıyla tanınan Mehmet Emin Efendi'dir. Gelenbevi Arapçayı ve diğer İslami ilimleri Yasincizade'den okudu. Fiziği, matematiği ve mantığı da Mehmet Emin Efendi'den öğrendi. Yeri gelmişken, Gelenbevi İsmail Efendi'nin asıl ilmi şahsiyetini teşkil eden ve devrin büyük alimlerinden birisi olan ayaklı kütüphane Mehmet Emin Efendi'den bir iki kelimeyle bahsedelim. Bu ayaklı kütüphane namıyla maruf Mehmet Emin Efendi, Müftüzade Mehmet Emin Efendi, 1700 senesinde Antalya'da dünyaya geliyor. Babası Antalya'nın müftüsü. Klasik şark kültürünü pederinden alıyor, dini ilimleri en kısa zamanda öğreniyor. Ayrıca edebiyat, matematik, ilmi hikmet, kimya, tıp, astronomi sahalarında da büyük bir şöhret kazanıyor. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Latince ve Yunanca'yı da öğreniyor. İlim ve öğrenme aşkıyla yanıp tutuşuyor bu Mehmet Emin Efendi. Bunun en bariz hususiyetlerinden birisi de son derece kuvvetli bir hafızaya malik olması. Babası 1734 senesinde vefat edince suuklarında kale-i marif satılan, yani sokaklarında Marif Kalesi'nin satıldığı İstanbul'a geliyor. Ne yazık ki büyük şehirde hiç kimseyi tanımıyor. Halbuki o sırada tanınmadan, şöhret merdivenlerini tırmanmadan belli bir makama gelmek mümkün değil. Tam o günlerde bir vazife için imtihana tabi tutularak birinin alınacağını işitiyor. Tabii imtihanı medresenin yüksek müderrisleri yapacaklar, profesörler yapacaklar, çetin bir imtihan. Ders hocaları bile imtihana girmeye cesaret edemiyor. Ama Mehmet Emin Efendi hiç aldırmıyor, cesur da. İmtihana girmek için ulemayı benamdan Kazabatlı Ahmet Muid Efendi'ye müracaat ediyor. Ahmet Efendi bakıyor, bu cesaret nereden geliyor acaba diye, yabancı oluşuna veriyor. Böyle bir imtihana ders hocalarının bile, yani aşağı seviyedeki medrese müderrislerinin bile kabul edilmediğini, ancak meşhur müderrislerin, şöhret sahibi müelliflerin imtihana girebileceğini söylüyor. Lakin Mehmet Emin Efendi kararlı. Efendim diyor, benim maksadım herhangi bir vazife almak değil, ilimdeki derecemi anlamaktır diyor. Kazabatlı Ahmet Muhit Efendi bu söze iyice hiddetleniyor. Kendisi gibi bir allamenin karşısında böylesine cüretkar sözler söyleyen Nevzuhur Molla da kim oluyor acaba diye düşünüyor. Ancak kendisine hakim oluyor tabii, öfkesini tutuyor. Madem öyle diyor ve onu imtihana almaya karar veriyor. Görsün gününü gibisinden. İmtihana girmesine razı oluyor, müracaatını kabul ediyor. İmtihan günü geliyor. Mehmet Emin Efendi diğerleriyle beraber yerini alıyor. Herkes bu cesur mollaya, molla o zaman müderrislere ve kadılara verilen isimdi değerli dinleyiciler, büyük bir hayretle bakıyor. Kazabadi Ahmet Muid Efendi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okuyor. İşlerinden hangisinin bunu tefsir edebileceğini soruyor. Mehmet Emin Efendi hemen öne atılıyor ve ayet-i kerimeyi İslam alimlerinin muhtelif tefsir kitaplarında verdiği manaları hepsini ortaya koyarak öyle bir tefsir ediyor ki bundan ötesini Ahmet Muhit Efendi bile yapamıyor. Kazabadi meseleyi anlıyor. Olanca gazabına rağmen bir ilim adamı olgunluğuyla genç mollayı mevki imtihandan makam-ı ihtirama ref ederek tam karşısına oturtuyor. Sorduğu diğer bütün suallere de parlak cevaplar alınca mollanın hakikaten bir ayaklı kütüphane olduğuna inanıyor. Derhal devrin Şeyhülislam'ı Dürrizade Mehmet Efendi'ye bir mektup yazıyor. Ve kendisine lazım gelen hürmetin gösterilmesini istiyor. Hakikaten Mehmet Efendi imtihandan sonra bir vazife almıyor. Ancak ilme meraklı, alimlere hürmetkar vezirlerden Arecizade Osman Paşa'ya intisap ediyor. Onunla beraber uzun süre taşrada dolaşıyor. Eskiden paşalar mutlaka böyle ilim adamlarını yanlarında tutar, onun sohbetinden istifade ederdi. Yıllar sonra tekrar İstanbul'a geliyor Mehmet Emin Efendi, ilmiye mesleğine giriyor, kaza askerliğe kadar yükseliyor. Kazabadi Ahmet Muhit Efendi 1759 senesinde vefat edince meydan tamamen kendisine kalıyor, ilimde ve fende devrinin tek siması olarak anılıyor. O günlerde İranlı Şia bilginlerinden meşhur Sefer Celani İstanbul'a geliyor ve daima Türkler arasında ulema yoktur deyip duruyor. Bu vaziyet o sırada sadrazam olan Koca Ragıp Paşa'nın kulağına geliyor ve çok üzülüyor Koca Ragıp Paşa. Onunla ilmi bir bahiste münazaraya girerek kendisini mağlup etmek suretiyle onu bu iddiasından vazgeçirecek birini arıyor. Fakat mevcut ulemayı gözü tutmuyor. Eğer bir de muvaffak olamazlarsa Ehl-i Sünnet'in prestiji düşer diye düşünüyor. Sonunda aklına ayaklı kütüphane Mehmet Emin Efendi geliyor. Çağırıp meseleyi arz ediyor. Müftüzade Mehmet Emin Efendi, siz hiç merak etmeyin efendim. Allah-u Teala'nın yardımıyla ben yüzünü ak ederim diyor. Ragıp Paşa bir gece ikisini de davet ediyor. Yemekler yeniliyor. Sohbet edileceği sohbete başlanacağı sırada ortaya tefsire dair bir mesele atıyor ve Sefer Celani Efendi ile Mehmet Emin Efendi'yi kapıştırıyor. Mübahese 3 saatten fazla sürüyor. Sefer Celani sözü hangi vadiye döktüyse Müftüzade'ye karşısında bulunuyor. Sonunda mağlubiyeti kabul ediyor. Bu zat ulema içinde tektir demek zorunda kalıyor ve bir daha Türkler arasında ulema yoktur sözünü ağzına almaz oluyor. İşte değerli dinleyiciler, Gelenbevi İsmail Efendi böyle değerli hocaların rahle-i tedrisinde tahsiline devam etti. Mevcut ilimlerin hemen hepsini okudu. O tarihte açılan Rus imtihanını da kazanarak müderrislik yapmaya başladı. Ancak Mehmet Emin Efendi'den ders almayı da sürdürdü. Kısaca söylemek gerekirse hem hocalığı hem talebeliği beraber devam ettirdi. Bu sırada mantıkla alakalı Burhan kitabını kaleme aldı. Ve sevgili hocası ayaklı kütüphane Mehmet Emin Efendi'ye takdim etti. Mehmet Emin Efendi Gelenbevi'nin bu muvaffakiyetini takdir etti ama telif hususunda acele etmemesini, tahsilini ve tetebbuatını yani incelemelerini tamamlamadan eser kaleme almasını doğru olmadığını hatırlattı. Mutavvel'i ikmal etmiş olsaydın kitabın daha iyi olurdu dedi. Mutavvel İslam dünyasında çok tutulan meşhur bir Saadettin Taftazani Hazretleri'nin mantık kitabıdır. Gelenbevi İsmail Efendi engin bilgisine, üstün zekasına rağmen o devirde bir nevi gölgede kaldı. Ulumu Hikemiye'de Mehmet Emin Efendi, riyazi ilimlerde de Muğlalı Mehmet Efendi önde geliyordu. Ulumu Hikemiye ilmi hikmet demektir. Kelam, akaid ve felsefe ilimleri bunun içine girer. Riyazi ilimlerde matematik, astronomi gibi ilimlerdir. Yalnız şurası bir hakikat ki değerli dinleyiciler, bu iki alim vefat ettikten sonra Gelenbevi her ikisini de gölgede bıraktı. Çünkü her iki alim de derin bilgilerine ve zengin tetabbuatlarına rağmen eser kaleme almamışlardı. Eseri olmayanın ismi unutuluyor. Halbuki Gelenbevi İsmail Efendi, müsbet ilimler, pozitif ilimler sahasında her biri kaynak kabul edilen değerli kitaplar yazdı. Bilhassa mantıka dair meşhur eseriyle logaritma hususundaki çalışmaları çok ehemmiyetliydi. Meşhur Cevdet Paşa tarih kitabında diyor ki eğer İsmail Efendi'nin eserleri olmasaydı o devrin, o asrın ilim hayatı hakkında hiçbir şey bilemeyecektir. Bilemeyecek idik. O yani Gelenbevi İsmail Efendi kaleme aldığı bu eserler sayesinde namını yaşatmasını bildi diyor. Değerli dinleyiciler, gelen Bibi İsmail Efendi'nin zamanında Bağbali'ye bir mühendis geliyor. Fransa'da. Yanında da logaritma ile bir de risale getiriyor ve çözülmesini istiyor. Ayrıca bakalım diyor, aranızda bunu anlayacak kimse var mı diye bir de böyle alay ediyor. Bu mühendisi gelen Bibi İsmail Efendi'nin evine gönderiyorlar. Hoca Efendi'nin basit kıyafetini ve evinin de mütevaziliğini görünce mühendis daha da küstahlaşıyor. Filan vakte kadar cevabını isterim diyor. Ve hiçbir iltifatta bulunmadan evden ayrılıyor. Gelen Bibi İsmail Efendi bir gecede logaritma risalesini hazırlıyor ve Fransız mühendise takdim ediyor. Mühendis böyle bir manzarayla karşılaşınca son derece hayret ediyor. Zekasına hayran kalıyor ve Hoca Efendi'nin resmini istiyor. Resmini aldırmak istiyor. O zaman tabii fotoğraf yok. Bu maksatla Bağbali'de reis, yani Reisül Küttab, o zamanki Dışişleri Bakanı Raşit Efendi'nin odasına getirtiliyor İsmail Gelen Bibi Efendi. Bu tabii mütevazi bir kıyafeti var. Sırtındaki eski cübbe çıkarılıyor ve o zamanlar devlet adamlarının kullandığı samur bir kürk giydiriliyor. Hatta Gelen Bibi İsmail Efendi elhamdülillah kendimi samur kürk içinde de gördüm diye latife yaptığı rivayet ediliyor. Ve bu şekilde Fransız mühendis Gelen Bibi İsmail Efendi'nin resmini aldırıyor. Ve bu arada o kadar heyecanlanıyor ki reis efendiye dönerek bu Fransız mühendis, bu adam diyor, yani Gelen Bibi İsmail Efendi Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi demekten kendini alamıyor. Evet değerli dinleyiciler, emsali olan birçok şahsiyet gibi Gelen Bibi İsmail Efendi'nin hayatı da umumiyetle yokluk ve zaruret içinde geçti. Fakat o büyük alim hiçbir zaman şikayette bulunmadı, ilmin şerefini, izzetini korumasını bildi. Çok mecbur kaldığı zaman zarifane şikayette bulunmakla iktifa etti. Hatta rivayet odur ki, İbnül Emin Mahmud Kemal'in rivayeti, Celal Haşiyesinde, Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak bizi şikayetten ina etti. Bu şikayetler metalibi dünyeviyenin, yani dünya taleplerinin ulum ve marife kılleti tereddübünden dolayıdır. O zaman da ulum kemalattan addolunurdu. Biz o zamana yetiştik ki ulum ve marif meayipten mağduttur. Artık tereddüp ve şikayet yoktur. Yani eskiden bilmek, ilim sahibi olmak bir kemal idi. Ve az bulun. Şimdi ise ayıp kabul ediliyor. Onun için bizim şikayet etmeye hakkımız yok diyor. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Gelen Bibi İsmail Efendi için diyor ki, müşarün ileyh, yani Gelen Bibi İsmail Efendi müfrit derecede zarurete uğradığı zamanlarda bile kimseden bir şey istemezdi. Hayrullah Efendi'nin naklettiğine göre bir gün Yenişehirli damadıyla çarşıdan geçerken mükerreren tesadüf ettiği taze üzüme imreniyor. Oğlum bak ne güzel üzüm diye söyleniyor. Damadı izanlı bir zat olduğundan birkaç kıyye, yani okka üzüm alarak kayınpederinin evine gönderiyor. Evet, Gelen Bibi İsmail Efendi Sultan 3. Selim zamanında ödüllendirilmiş ve Yenişehir mollalığına tayin edilmişti. Daha sonra Gelen Bibi İsmail Efendi bu Yenişehir Fener'de müderris iken, molla iken, yani hem müderris hem kadı iken nüzul isabet etti kendisini, inme indirdi ve 62 yaşındayken rahmeti Rahman'a kavuştu. Yenişehir Bayraklı Camii'nin haziresine defnedildi. Mezar taşında sabıkan Yenişehir Fener Kadısı Efdalül Mutahhirin ve Umdetül Musannifin merhum ve mağfurun leh Gelen Bibi İsmail Efendi ruhu için Fatiha 1205 yazıyor. Rivayete göre o zamanki kimseler Gelen Bibi İsmail Efendi'nin ilmini ve padişah nezdindeki derecesini kıskanmışlar. Evet, kıskançlık insana neler yaptırmıyor? Muhtemelen bu büyük alimin arkasından bazı entrikalar da çevirdiler. İlmiye Sannamesi'nde zamanın Şeyhülislam'ı Hamidiyizade Mustafa Efendi için diyor ki, bu Mustafa Efendi yani Şeyhülislam, Şeyhülislamlık zamanında ilmiye mensuplarının düzenlerinde, nizamlarında bir ıslahat yapmak istedi. Tabi bundan dolayı da çok ustaca hareket edemediği için ulemadan birçoklarını kırdı, gücendirdi. Ve bir sene sonra da padişah tarafından azledildi. Muhtemelen gelen bevi İsmail Efendi de bu düzenlemeler, bu ıslahat düzenlemeleri zamanında kadir kıymeti bilinmeyerek, hakkı hukuku gözetilmeyerek hatırı kırılanlardan oldu. Ve hassas bir insan olduğu için de bu üzüntüye dayanamayarak vefat etti. Manisa'nın Gelenbe kazasıyla İstanbul'un Fatih semtinde birer okula bu büyük alemin adı verilmiştir değerli dinleyiciler. Adı geçen kazada Gelenbe'de bugün bile akrabalarının yaşadığı bilinmektedir. Ne diyelim? Ruhu şad olsun. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programını burada bırakalım. Çünkü müddetimiz sona erdi. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.